أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Sevde Binti Zem'a annemiz Gülistan'ı 18. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dileğiyle yine bugünkü programımızda geçen hafta kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Yine bir hatırlatma yaparak başlamış olayım siz kıymetli dinleyenlerime. Annelerimiz veya diğer sahabe-i kiram herhangi birini asr-ı saadetten anlamaya, anlatmaya çalıştığımız zaman ortak bir hayat yaşandığı için ister istemez aynı hadiseyi defalarca anlatmak durumunda kalıyoruz. Bunu mesela ben şimdi Ayşe annemizi anlatırken size genişçe işlediğim konular vardı. Şimdi desem ki işte geldiğimiz konuda biz Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken genişçe anlatmıştım. O yüzden buraya geçiyorum dediğim zaman. Sadece bu programı dinleyen, Ayşe annemizi dinleyemeyen ne dediğimi anlayamayacak. Aynı zamanda da hadise her iki annemiz veya bütün annelerimiz tarafından yaşandığı için biraz farklı bakışlarla birkaç kelime belki farklılığı olacak ama aynı hayat hikayesi anlatılmış, yazılmış, paylaşılmış olacak. Efendim asr-ı saadet döneminde hangi hadiseyi kaç defa tekrarlasak her seferinde farklı faydalar mülahaza ediyoruz. Önce onu söyleyeyim. Ben kendi adıma işte daha önce bir annemizi çalışıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Ondan sonra bitince kitap olarak yayınlıyorum. Başka bir annemizi yine sizlerle paylaşırken ortak sahneye sıra geldiği zaman çok farklı şeyleri gördüğüm oluyor. Aynı şeyleri tekrarlamakla beraber o annemizin duruşundan dolayı, konumundan dolayı belki birkaç kelime farklı şeyler söylemiş oluyoruz. Şimdi birkaç konu böyle gideceğiz. Oldukça aslında önemli konular bu. Ben arzu ediyorum ki işte bu konuda ayet-i kerimeler var, hadisi şerifler var çokça. Ayet-i kerimelerin geçtiği böyle konularda tefsirci hoca arkadaşlarımız efendim bunlara yeterince genişçe izah getirsinler. Hadis-i şeriflerin geçtiği konularda hadis hocalarımız buna genişçe izah getirsinler. Fakat mümkün olmuyor. Bu herkesin kendince bir sunum, bir tarzı var. Şimdi Ayşe annemizin yaşadığı ve bütün toplumu derinden sarsan ifk hadisesi, iftira olayı meşhurdur. Şimdi ona sıra geldi. Bunu yaşayan Ayşe annemiz. Dolayısıyla Ayşe annemiz de az önce ifade ettiğim gibi yaşayan kişi o olduğu için çok genişçe orada verdik. Ama diğer annelere yansıması nasıl? Resulullah'ın duruşu efendim ve buradan ümmet olarak bizim Müslümanların çıkaracağı bazı dersler, yani benzeri hadiselerle karşı karşıya kaldığımızda takınacağımız tavır noktasında çok farklı şeyler de önümüze gelecektir. Ben tekrar tekrar hayırlara vesile olmasın dileyerek kısa bir öze gireyim. Resulullah Aleyhisselam bir sefere çıkmak istediği zaman zevceleri arasında kura çekerdi. Onlardan hangisi kurada çıkarsa o sefere onunla beraber giderdi. Beni Mustalık gazvesine çıkmak istediğinde de öte demiri olduğu gibi zevcileri arasında yine kura çekti. Bu sefer de kura Ayşe annemize çıktı. Ayşe annemize çıktı. O da çabucak hazırlandı. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ı, bir yandan kendi babaları, kardeşleri ve yakınlarını, diğer bir yandan da Ayşe annemizi yolcu etmek için çıkan annelerimiz arasında Sevde annemiz de var. Şimdi Resulullah Aleyhisselam onun da kocası. Kocasını yolcu ediyor. Kumasını yolcu ediyor. Öyle anlayalım. Yakınları var, kardeşleri var, akrabaları var, yolcu ediyor. Sefere çıkıyorlar. Bir savaşa gidiyorlar yani sonuçta. Diğer seferlere kıyasla bu sefer biraz daha kolay görünüyordu. Çok uzak değildi. Ayrıca çok varlıklı olan Beni Mustalık kabilesinden çokça ganimet alma ümidiyle başka seferlere hiç katılmayan münafıklardan büyük bir çoğu bu sefere cihad için değil ancak dünya menfaati için katılıyorlardı. Ancak bu durum ileride anlaşılacaktı. Yani ashab arasında münafıklar var. Bazen böyle anlatımlar görüyoruz, çok üzülüyoruz. Mesela adam başlık atıyor, böyle bir cümle kullanıyor. Sahabelerin peygambere karşı gelmeleri. Subhanallah, böyle başlık mı olur? Karşı gelmeleri, sahabelerin peygambere tartışmaları. Subhanallah. Ya karşılarında herhangi bir insan yok. Resulullah Aleyhisselam var. Yani neyi tartışacak bunlar peygamberimizle? Yani bugün her şeyi tartışmaya döktüler diye mi yani? Neyi tartışacaklar? Tartışma ne anlama geliyor yani? Bugün tartışma dediğimiz olayın içi nasıl dolduruluyor? Evet, tartışmalar var, münakaşalar var, karşı çıkmalar da var. Ama sahabeler arasındaki münafıklar yapıyor bunu. Bunlara da ayıramadığımız için sahabe gibi görünüyor maalesef yani. İşte burada bunu şimdi biraz daha net göreceğiz kıymetli dinleyenlerim. Sevde annemiz bu gazvede olmadığı için gazve esnasında yaşananları Ayşe annemiz ve diğer sahabilerden daha sonra öğrenecekti. Böyle bir cümleye girelim şimdi. Bu daha sonra yine söyleyeceğim inşallah. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın sözüdür. Şimdi rivayet edeyim. Madem geldi, yeri geldi. O diyor ki bize diyor ki Hazreti Hasan Resulullah'ın torunu biliyorsunuz. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın oğlu biliyorsunuz. Hasan Hüseyin yani. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatında Hazreti Hasan 8 yaşında. Küçük yani çok. O diyor ki Resulullah daha hayattayken diyor yani daha 8 yaşında. Yani 8'den önce demek ki bu yaşadıkları. Kur'an-ı Kerim'den sure öğretilir gibi bize yaşanan hadiseler ve gazveler öğretilirdi. Olaylar bize öğretilir, anlatılırdı. Dolayısıyla bunlar yani Mekke döneminde olmadıkları halde Mekke dönemini de biliyorlardı. O yüzden ben burada öyle bir cümle kullandım. Ayşe annemiz ve diğer sahabilerden Sevde annemiz de öğrenecekti. Yani bu yaşanan hadiseler yani bir araya gelip dertleşmek, dedikodu yapmak şeklinde değil, hadiseler şifai olarak rivayet ediliyor. Daha sonra işte bunlar kitap haline gelince işte bu raviler üzerinden kitap haline gelmiştir. Sefere uğurlarken yaşanabilecek hadiseler sebebiyle duydukları endişeler karşısında hüzünlü olan bunca insan sefer boyunca büyük bir merak yaşıyor fakat dönüşlerini büyük bir sevinç ve heyecanla karşılıyorlardı. Yine öyle oluyordu. Bakın sefere gitmedik. Şimdi sefere gönderiyorsunuz. Nedir bu? Savaştır. Yani orada ağır yara alıp gazi olmak da var. Yaralanmadan bol ganimetle geri dönmek de var. Şehit olmak da var. Tabi endişe ediyorlar ister istemez. Sevde annemiz bir yandan hem kocası ve hem de peygamberi olan Resulullah Aleyhisselam'ı, bir yandan yakın akrabalarını, bir yandan da Ayşe annemizi karşılamaya çıkmıştı. Bak, savaşa gitti dediler. Oraya girmedim. Allah seni başımızdan eksik etmesin ya Resulallah. Coşkulu karşılayıcılara selam ve dua ile karşılık veren Resulullah Aleyhisselam her birine tebessüm buketleriyle hayır duada bulundu. Onlar böyle dediler. Allah seni başımızdan eksik etmesin ya Resulallah. Sevda annemiz bunca sevinç gösterisi arasında Ayşe annemizin halsiz duruşunu fark etti. Hali yok, biraz hasta gibi. Hemen yanına vardı. Seni halsiz görüyorum ey Ayşe, hayırdır inşallah. Yol yorgunluğu diyeceğim ama sadece yorgunluk değil bu herhalde. İyice dinlenirsen kendini toparlarsın inşallah. Eyvallah ey Sevde. Şimdi Ayşe annemizin sefer dönüşü hastalandığını bütün kaynaklar yazıyor zaten. Sefer dönüşü üzerinden çok geçmemişti ki Ayşe annemiz ciddi bir şekilde hastalandı. Oldukça ağır ve ateşli seyreden hastalığı onu zor durumda bırakmıştı. Sevgili annemiz hasta yatağındayken dışarıda çok büyük yaygara kopmuştu. Ancak onun bundan haberi yoktu. Beni Mustalik gazvesi dönüşünde münafıkların uydurup yaygara yapmasıyla Ayşe annemize çok çirkin iftira atıldı. Çok kısa özetleyeyim bu sahneyi. Sevda annemiz Ayşe annemizle konuşuyor bunları. Ancak buradaki özetin verilmesi lazım. Bu çok önemli, görüyorum ben bu özet kısmını. Ayşe anne, hani hanımların seferlerde rahat yolculuk yapmaları için hevdeç dediğimiz develerin, atların üzerine küçük bir odacık yapıyorlar. Duruma, konuma göre. Onun içerisinde seyahat ediyorlar. Ayşe annemiz dönüş esnasında mola yerinde sabaha doğru bir ihtiyaç için uzaklaşıyor. Fakat ordu hareket edince o hevdeci deveye yükleyip bağlamakla görevli sahabiler Ayşe annemiz içinde zannederek onu kaldırıp deveye yüklüyorlar. Ayşe anne zaten kilosuzdu, zayıfçaydı. 4 kişi kaldırdığı için de anlamadılar yani. Önce deve çökertiliyor. Yüklenip ondan sonra hayvan kaldırılıyor. Deveye yükleyip gitti onlar. Ayşe anne içinde zannettiler. Ayşe anne oysa bir ihtiyaçtan dolayı az uzağa gitmişti. Geldiğinde gitmişlerdi ordu. Resulullah Aleyhisselam her türlü tedbiri aldı ve bize bunu da öğretti, örnek oldu. Açık ve net bir de burada görülüyor. Artçı dediğimiz, yani ordu konakladı, kalktı gitti. Duruma göre, yani o bölgeye göre, ordunun kalabalıklığına göre, düşman tehlikesine göre, birçok şeye göre, 1, 2, 3 duruma göre işte sahabilerini görevlendirirdi. Konaklanan yerde bir şey kalmış mı, bir yitik var mı, kalan var mı, bir şey var mı, sönmeyen ateş var mı, bunları kontrol eder, sonra orduya yetişirdi. Burada da Hazreti Safvan bir muattal görevliydi. O da geldi işte denetleme, araştırma yaparken Ayşe annemizi buldu. Orduya getirip kavuştu. İşte sıcak bir saatte ancak gelebildi yani. Hadise bu. İşte bunu gören münafıklar kurguladılar, uydurdular ve çirkin bir iftiraya çevirdiler. Ben ana fikir verdim. Çoğunuz zaten biliyorsunuz Ayşe annemize böyle bir iftira atıldı efendim. Resulullah Aleyhisselam sevgili annemizin böyle bir şey yapmayacağından emin olduğu halde bir yandan kocası, bir yandan peygamberi, bir yandan da devlet başkanı olması sebebiyle tahkikat yapıp oldukça geniş bir soruşturma ile sevgili annemizin masum olduğunu bütün herkese göstermiş oldu. Buna rağmen münafıklar fesat kazanını kaynatmaya devam ediyorlardı. Kazanını kaynatmaya devam ediyorlar. Ayşe annemizin bu tip çirkin şeylerden beri olduğunu bildiği halde tekrar tekrar soruşturmayı sürdüren Resulullah Aleyhisselam bunca kişinin yanında diğer annelerimize de sordu. Her biri bunun bir iftira olduğunu açıkça ifade ettiler. Aynı soru Sevde annemize de soruldu tabii. Sevde annemizin cevabı da hem çok açık hem de çok netti. Ayşe böyle çirkin şeylerden fersah fersah beridir ya Resulallah. Hem o kadar ki herkes böyle bir şey yapsa Ayşe yine yapmaz. Bu çok çirkin iftiradan başka bir şey değildir. Ayşe için böyle bir şey konuşmak bir yana aklının ucundan bile geçirmek olacak şey değildir. İftiradır bu. Vallahi iftiradır ya Resulallah. Sevda annemiz de böyle cevap veriyor. Ben burada Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken gene baştaki lafa geldik. Genişçe verdim. Burada Sevda annenin dediğini sadece sizlerle paylaşmış oldum. Resulullah Aleyhisselam bütün hanımlarına çok değer verir ve onların sözlerine itibar eder, beyanlarını dikkate alırdı. Sevda annemiz de böyle söyleyince çok memnun olup onun için de dua buyurdu. Sevda annemiz tekrar ifadeye başladı. İftiradır bu, iftiradır ya Resulallah. Ayşe için onun her şeyine kefil olurum ben. Tekrar bunu beyan ediyor. İftiradır bu, iftira. Her şeye rağmen bu iftira kazanı bir ay boyunca kaynatıldı. Ayşe annemizin çok geç haberi oldu. O kadar çok üzüldü ki iyileşmekte olduğu hastalığı çok daha ağır ve şiddetli bir şekilde sarstı onu tekrar. Dünya imtihan dünyasıydı tabii. Herkesin imtihanı da kendi kaldıracağı kadar olurdu. Ayşe annemizin bu ağır imtihanı da gelen vahiyle son buldu. Sevgili annemiz bizzat Cenab-ı Hak tarafından Celle Celaluhu tebriğe edildi. Sevda annemiz her zaman olduğu gibi bu iftira süreci boyunca da sürekli Ayşe annemizin yanında yer aldı. Onu sadece teselli etmek için değil, acısını paylaşmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Şimdi efendim, Allah muhafaza, yani iyi ve kötü, bazı yani iyiye muhafaza demin de kötüye işte bir takım şeyleri yaşarız. Bazı hadiseler meydana gelir. Yani bir dost ararız, konuşabileceğimiz, dertleşebileceğimiz, içimizi dökebileceğimiz birini ararız, malum bu hepimizde olan şey. Değil mi? Ararız böyle bir dostu. Dostu ve dostluğu ararız. Ancak her zaman bulamayacağımızı hepimiz biliyoruz değil mi efendim? Böyle bir dostu, böyle bir dostluğu her zaman bulamayacağımızı, bulamadığımızı hepimiz çok net biliyoruz. Bazen bize dost görünenler bizim derdimizi paylaşıyorlar diye onunla çok şeyi konuşur, anlatırız. Örnekleri çok bunun. Oysa birileri menkıbe dinlemek istiyor sadece. Burada aynı zamanda Sevda annemizin yaptığı, Ayşe anneyi dinleyip vah vah vah geçmiş olsun ya çok zorluk çekmişsin diye ahlamak vahlamak değil, kendisine soru sorulduğun zaman verdiği cevaplar, soru sorulmadığı zamanlarda da Resulü Aleyhisselam'ın yanında yer olarak onun böyle bir şey yapmayacağını, asla böyle bir şeye düşmeyeceğini ifade etmesi, birçok şey daha doğrusu önümüzde duruyor. Konu çok uzun aslında. Ben bunu bu kadarla yetineceğim bugün inşallah. Çünkü daha çok farklı konularım var. Ama şunu söylemeden geçmeyeyim kıymetli dinleyenlerim. Müslümanın içiyle dışı bir olmalı. En büyük arzumuz bu. Bize böyle bir mükellefiyet de verilmiş biliyorsunuz. İkili olmayacağız yani. İkili oynamayacağız kimseye. İçimiz dışımız bir olacağı gibi Müslüman olarak içimiz dışımız bir olacağı gibi aynı zamanda bizim ortaya koyacağımız bir tavrımız var, bir duruşumuz var. Bu bize Allah'ın emridir. Allah muhafaza, fitneye meydan verebilecek her türlü hareketten sakınacağız. Böyle şeyleri duyduğumuz zaman da bizim başımıza gelse neler hissederiz bunu dikkate alarak öyle ileri geri konuşmayacağız. Bu Sevda annenin ortaya koyduğu durum çok farklı. Yine hatırlayacağınız gibi Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken çok daha geniş bir şekilde bütün annelerimizin neler dediğini ifade etmiştik. Efendim Hazreti Sevda annemiz radıyallahu anha yaşını başını almış, her yönüyle olgun bir hanımdı. Biliyorsunuz Resulullah aleyhisselam ile aynı yaştaydılar. Resulullah aleyhisselamın diğer hanımları olan kumalarıyla çok güzel bir iletişimi vardı. Bunlar arasında en çok Ayşe annemiz ile beraber olmaya çalışırdı. Onu hem çok sever, hem çok sayar ve hem de ona benzemek istediğini söylerdi sürekli. Ev işlerinde çok tecrübeli olduğu gibi yemek yapma konusunda çok mahirdi Sevda annemiz. Var böyle başka anneler yine gelecek. Bilhassa Ummu Seleme annemizde çok örneklerimiz gelecek. Çok güzel yemekler yapar. Yaptığı yemeği mümkün mertebe Ayşe annemize de gönderirdi. Bazen gidip yemeği onun evinde yaptığı olduğu gibi kendi evinde yaptığı yemeği götürerek onunla beraber yemeği de çok severdi. Sevda anne radıyallahu anh. Tabir yerinde ise Sevda annemiz Ayşe annemizin bir nevi ablası yerineydi. Ayşe annemiz de onu sever sever emeklerini takdir ederdi. Sevda annemiz ev işlerinde olduğu gibi ev dışı işlerde ve yaşanan olumsuz hadiselerin çözümünde de çok tecrübeliydi. Bunun yanında hasta ziyaretlerine gider, orada neler yapılması gerekiyorsa onları da yapardı. Ayrıca yeni doğum yapan bir hanım duyduğunda Sevda annemiz yeni doğum yapan bir hanım duyduğunda hemen gider, onu tebrik eder. İhtiyaçlarını karşılamak için yani mümkün mertebe ilk giden hep o olmaya çalışırdı. Böyle ziyaret ve yardımlarda mümkün olduğunca Ayşe annemiz ile birlikte hareket etmeyi severdi Sevda annemiz. Abla kardeş gibi yani geçinip giderlerdi. Bir problem yoktu. Zaman zaman yaşanan bazı problemler oluyor. Böyle problemler yaşandığında işte bilemiyorum. Yani her ailede problem olur diye bazen çok ileri geri konuşuluyor. İleride bir konu gelecek. O konuda bunu biraz daha açacağım inşallah. Yani paylaşmaya çalıştığımız, konuştuğumuz aile Resulullah'ın ailesidir. Haklarında ayetler olan ailedir. Ayetler gelecek okuyacağım. O yüzden biraz daha dikkatli olmak durumundayız kıymetli dinleyenlerim. Sevda annemiz radıyallahu anha az önce ifade ettim. Yani ben buranın biraz açılmasını da istiyorum. Yani Ayşe annemize bir nevi ablalık yapıyorum. Şimdi tabii biz bunu anlamada zorlanıyoruz. O yüzden de anlatamıyoruz belki. Yani o dönemde evlilik, çok evlilik var. Ve birçok hanım var. Ayşe anne de bunun kuma dediğimiz yani eşinin ortağı olmuş oluyor. Normalde kıskançlık olur, itme kakma olur, hor görme olur. Yani bu farklı bir şey. Çünkü paylaşılması zor bir şeyi paylaşıyorlar sonuçta. Bu kolay da bir şey değil ama anladığımızı ben düşünmüyorum. Bakın anladığımızı derken de N harfini değil M harfini kullanıyorum. Yani ben de tam anlayamıyorum. Ama işte ezberleyip bazı şeyleri paylaşıyoruz. Yani aynı kocanın hanımları bunlar. İster istemez sürtüşme olacak yani. Herkes kendisini daha çok beğendirecek. Ne bileyim beni daha çok sevsin diyecek. Bana daha çok zaman ayırsın diyecek. Bunlar zaman zaman da yaşanıyor zaten ki bunlar da oldukça normal. Ama böyle şeyler yaşanıyor diye böyle sürekli bu ailede problem varmış gibi bir anlatım içine girildiğini gördüğüm için ben bu açıklamayı yaptım burada. Ama ifadeyi çok net kullanıyorum. Hazreti Sevda annemiz de Hazreti Ayşe annemiz bir nevi abla kardeş gibi güzel güzel geçinirlerdi efendim. Çok güzel geçinirlerdi hem de. Evet efendim. Hazreti Sevda annemiz radıyallahu anha diğer annelerimiz gibi bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı olması, bir yandan sahabe olması itibariyle onunla beraber çokça hadise yaşıyordu. Yaşanan her hadise her birinin farklı yönlerini de açığa çıkarıyordu tabii. Sevda annemiz her geçen gün yeni gelişmeleri görüp yaşıyor, her hadise karşısında yeni şeyler öğreniyordu. Bu böyle sürüp gidiyordu. Yani çok şey görüp yaşamıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları olan bu seçkin kadınlar, aynı zamanda bütün ümmetin de anneleri makamındadırlar. Her bir annemizin kendine özgü çok özel hal ve yetenekleri olduğu gibi hepsinin ortaklaşa çok güzel yönleri de vardı tabii. Bunlar arasında hem kendi aralarında ve hem de Resulullah Aleyhisselam ile şakalaşma sahneleri ise ayrıca çok daha dikkat çekiciydi. Şakalaşma sahneleri. Birkaç örnek vereceğim inşallah. Sevda annemiz ile Ayşe annemizin araları çok iyi olduğu için birbirlerine bazen öyle şakalar yaparlardı ki başkaları bunu anlamakta zorlanırlardı. Ama bu şakalar sınırı aşacak şekilde değil, muhabbeti artıracak şekilde olurdu. Şimdi buraya ısrarla dikkat çekmek istiyorum. Biz böyle birbirimize bazen şakalar yaparız. Bu şakaları yaparken şaka diye birbirimizi kırmayacağız, ileri gitmeyeceğiz. Yani sınırı aşacak şekilde değil, muhabbeti artıracak bir şekilde şaka yapacağız. Gerçi şimdi vereceğim örnek bayağı bir ilginç ama muhabbeti artırmaya vesile oluyor. Ayşe annemiz bir gün bulamaç pişirmişti, bulamaç yemeği. Resulullah Aleyhisselam o anda orada olan Sevda annemiz ile birlikte yemeğe oturdu. Yemeğe başladıkları halde Sevda annemiz yemiyordu. Ayşe annemiz bir yandan ikram ediyor, bir yandan ev sahibi konumunda, bir yandan da şaka ciddiyet arası takıldı. Sen niye yemiyorsun ey Sevda? Ben onu yemek istemiyorum diyor. Buyur sen de ye, beraber yiyelim. İstemiyorum ben. Sevda annemiz bulamacı istemiyor, yemiyor. Ayşe annemiz ise yemesi için ısrar ediyordu. Onların bu karşılıklı konuşma ve durumlarını gören ve ikisi arasına oturmuş olan Resulullah Aleyhisselam onlara müdahale etmeden yaşanan bu güzel tabloyu izliyordu. Müdahale etmiyor. Yemiyorum, istemiyorum vesaire. Bütün ısrarlara rağmen bulamacı yemeyen Sevda annemize çıkışan Ayşe annemiz sonra sertçe takıldı. Bak ey Sevda, eğer bulamacı yemezsen yüzüne sürüp bulayacağım. Bak ey Sevda, eğer bulamacı yemezsen yüzüne sürüp bulayacağım. Şimdi burada ısrarla ifade etmem gerekecek bazı durumlar da var. Yaşanan bunca hadisenin içinde her annemizin ayrı bir hayat hikayesi olduğu gibi çokça ortak yönleri de var. Bazı annelerimiz de yaşanan hadiseler içinde olsalar bile o konu hakkında ayrıca bir hayat hikayeleri yok. Ancak bütün her şeyi ortak yaşadıkları için hangi annemizi anlatmaya çalışsak ortak yönlerini aynen tekrarlamak durumundayız. Bu yüzden yaşanan hadise içinde çok özel bir yeri yoksa o kısımları burada geçiyorum ben. Yani birkaç şakayı geçtim ama bulamacı inşallah devam edeceğiz. Yani Ayşe annemiz takılıyor sertçe. Bak diyor ey Sevda, eğer bulamacı yemezsen yüzüne sürüp bulayacağım. Buna rağmen yine yemeyen Sevda annemiz karşısında daha fazla dayanamayan Ayşe annemiz bulamaca elini daldırarak onun yüzüne gözüne sürüp buladı. Anne bildik mi? Ben şimdi bulamaç yemeğin tarifine baktım. İşte bir şeyler anlatıyor. Bizde bu yemek olmadığı için ben notumu aldım, ona girmiyorum. Bir yemek işte. Çok sulu değil, çok da kuru değil. Öyle diyeyim ben. İyi anlayalım. Bunca ısrarlara rağmen yemeyen Sevda annemiz karşısında daha fazla dayanamayan Ayşe annemiz bulamaca elini daldırarak onun yüzüne sürüp yüzünü buladı. Yemekte oluyor bu. Resulullah Aleyhisselam bu sahne karşısında bir yandan gülümserken gülümsüyor. Bakın ne yapıyor ama. Resulullah da dahil oluyor şakaya. Bir yandan da Sevde annemizin elini tutup bulamaca batırdı ve ardından da sen de ona sür dedi. Şakayı görüyor musunuz? Ayşe anne yemeyince Sevde anne elini daldırdı bulamaca sürdü yüzüne. O da böyle şaşırdı kaldı. Aleyhisselam da tebessüm ediyor. Sevde annenin elini tutuyor, bandırıyor bulamaca. Sen de ona sür diyor. Sen de ona sür. Resulullah Aleyhisselam'ın böyle takılması üzerine Sevde annemiz de bulamacı Ayşe annemizin yüzüne sürdü. İkisi de birbirini bulamaca buladılar. Resulullah Aleyhisselam onların bu halini gülerek izledi. Evet. Nasıl şaka? Yani yemek yiyorsunuz. İşte nazınızın geçtiği biri de yemiyor. Aynı sofrada masadasınız. Yemeyince işte elinizi daldırıp yüzüne sürüyorsunuz. Ne olur? Ben böyle bir şey yapın demiyorum. Yapmayın da demiyorum. Ben buna karışmıyorum ama benim çok hoşuma gidiyor bu. Hatta şöyle bir sayfaları çevireyim. Haysemin Mecmua-i Zevaim'de geçiyormuş bu hadise. Böyle bir şaka yapıyorlar birbirine. Bu çok meşhurdur bulamaç şakası diye. Efendim Aleyhisselam yani sadece izlemiyor. Ayşe annemiz Sevde annemize sürünce Sevde anneye sen de ona sür demiyor yani. Direkt elini tutuyor elini bulamaca batırıyor. Sen de ona sür diyor. O da ona sürüyor. Hazreti Sevde annemiz ile Resulullah Aleyhisselam'ın diğer eşleri arasında bazı şakalaşma hadiselerine bakarak diğerlerinin onunla şakalaşacak kadar Hazreti Sevde'yi kendilerine yakın buldukları ve genel olarak da iyi anlaştıkları anlaşılmaktadır. Yani hep böyle işte anneler iki gruba ayrılmıştı, şöyle yaparlardı, böyle hep bunu anlatıyor insanlar. Muhabbet diye yani, muhabbete boyutunu göremeyince ayrılıklara giriyor insanlar maalesef yani. Sevda annemiz sürekli yaptığı gibi yine bir gün Ayşe annemizi ziyarete gidiyor. Ayşe annemizi ziyarete gidiyor. O sırada Hafsa annemiz de Ayşe annemizin yanında. Devamlı çok sade giyinen Sevde annemiz nedense o gün çok şık giyinmiş. Çok şık giyinmiş. Üzerinde Yemen işi bir hırka, başında da yine Yemen işi başörtüsü vardı. Her yerine şıktı yani. Tabii biz tam anlamıyoruz şıklığı ya. Sevde annemiz yanlarına bu şekilde gelince Hafsa annemiz bu sefer espri yapmaktan kendini alamayarak Ayşe annemine dönüp bakın ne diyor. Ey müminlerin annesi, Resulullah gelip bunu böyle görecek. Biz basit kıyafetler giymişiz. Bu ise aramızda şimşek gibi çakıyor. Biz basit kıyafetler giymişiz. Bu aramızda şimşek gibi çakıyor. Yani o kadar böyle parlak güzel duruyor. Sevda annemize çok diyen Ayşe annemiz bu espriden hoşlanmadı. Arkadaşını uyardı. Allah'tan kork ey Hafsa, o ne biçim söz öyle? Hafsa annemiz de bu sefer espriyi daha bir ağır şakaya çevirmek isteyerek dedi ki ben onun fiyakasını bozacağım. Ben onun fiyakasını bozacağım diyor. Şaka yapıyor. Sonra da çok gizli bir şey konuşuyorlarmış gibi Ayşe'nin kulağına eğildi. Böyle bazı hareketler yaptı. Onları duymayan fakat bir şeyler konuştuklarını gören Sevde annemiz merak ederek sordu. Ne diyorsunuz siz, ben duymadım. Hafsa annemiz Sevde annemizin korkacağını bildiği için ilginç bir cevap verdi. Ey Sevde, tek gözü deccal çıkmış. Ceddal diyorum. Ey Sevde, tek gözü deccal çıkmış. Meşhur deccal işte, kıyamet alameti. Ne? Deccal mı? Bir anda korkuyla yerinden fırlayan Sevda annemiz ne yapacağını şaşırdı. Ne? Deccal mı? Yani korktu. Herkes korkar tabii biz. Yani böyle tabii şeye geliyor bize, yani bize garip geliyor. Yani deccal meccal haberimiz yok bir şeyden bizim. Öyle konuşuyoruz yani. Ne? Deccal mı? Bir anda korkuyla yerinden fırlayan Sevda annemiz ne yapacağını şaşırdı. Eyvah, ne yapacağız şimdi demeye başladı. Bir yandan böyle söylüyor, bir yandan da etrafına korkuyla bakıyordu. Daha da artan bir korkuyla titreyerek yine atılıyor. Nereye saklanacağız? Ya ben nereye saklanayım şimdi? Şimdi Sevda annemiz uzunca boylu kilolu. Uzunca boylu kilolu. Dolayısıyla yani ben bir yere sığamam demeye çalışıyor Sevda annemiz. O yüzden nereye saklanacağız derken, ya ben nereye saklanayım şimdi diyor. Hafsa annemiz tabii şakayı sürdürmek için hiç bozuntuya vermeden ilerideki küçük yeri gösteriyor. Haymeye gir ey Sevde, haymeye gir. Ondan iyi sığınak mı var? Hayme. Hayme ne? Onu tarif edeyim. Hurma dallarından ve küçük böyle ağaç parçalarından yapılan ve içinde bazı şeylerin saklandığı çadıra, kulübeye benzer bir sığınak yeri. İşlevi gereği içini genellikle pis olur. Yani dağınık olur, pis olur, tozlu topraklı olur. Sevda annemiz artan bir korkuyla hemen gidip orada saklandı. Hemen fırlayıp hemen. Yani yaşına, kilosuna rağmen böyle fırlayıp oraya girdi. Tabii küçük zor sığdı oraya. Hayme de pislik içindeydi. Her tarafını örümcek ağları kaplamıştı. Korkudan ne yaptığını bilmeyen Sevda annemizin elbiseleri o pisliklere bulandı. Hani şık giymişti ya, takıldı Ayşe anne. Ayşe annemiz ile Hafsa annemiz onun bu haline gülmekten kendilerini alamadılar. Tam o sırada Resulullah Aleyhisselam gelip eve girdi, içeri geldi. Ayşe ile Hafsa annelerimizin gülmekten konuşamaz bir halde gördü. Resulullah Aleyhisselam neye güldüklerini sordu. Hatta 3 defa sordu. Böyle bunlar gülüyorlar. Onlar da sonunda Hayme sığınağını gösterdiler. Resulullah Aleyhisselam hemen gidip orada ne olduğuna baktı. İçeride korkudan titreyen Sevda annemizi bulunca sormadan edemedi. Ey Sevde, ne yapıyorsun sen? Burada ne işin var? Sevda annemiz karşısında Resulullah Aleyhisselam'ı gördüğü halde buna rağmen artan bir korkuyla, deccal, artan bir korkuyla cevap veriyor. Ey Allah'ın Resulü, o tek gözlü deccal çıkmış. Korkuyla. Resulullah Aleyhisselam tebessüm ederek cevap veriyor. Henüz çıkmadı, korkma. Ama muhakkak bir gün çıkacak. Bak, hem uyarıyor bizi de onu da. Henüz çıkmadı, korkma. Ama muhakkak bir gün çıkacak. Unutma ki Deccal çıksa da Medine'ye giremeyecek. Hem bir haber de veriyor Aleyhisselam bize. Hem onu yatıştırıyor. Böyle buyurduktan sonra Sevde annemizi oradan çıkararak üzerindeki tozları ve örümcek ağlarını silmeye başladı. Bir yandan da tebessüm ediyordu. Nasıl bir şaka? Yani şimdi gerçekten aralarında şaka yapıyorlar. annelerimiz. Tabii şimdi anneyi iyi tanıyamayınca kıymetli dinleyenlerim, yani daha bir farklı şeye düşüyoruz. Anlayamıyoruz hadiseyi, olayı. Şakaları belki hakaret gibi de görürüz, Allah muhafaza. Ama neticede yaşanan hadiseler bunlar. Öyle bir şaka yaşanmış. Peygamber aleyhisselam, ya siz deli misiniz? Bu kadıncağıza niye böyle yaptınız diye tebessüm ediyor. Sevde annemiz iri yapılı ve ağır hareket eden bir hanımdı. Yaşı itibariyle olgunluğunu her tavırdan görüyor olmamıza rağmen bir o kadar da şakacı bir tabiatı vardı. İlerleyen yaşlarında kulakları gitgide ağır işitmeye başlamıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın diğer hanımları da onunla şakalaşmayı sevdikleri gibi o da seviyeli şakalar yapardı. Ancak işte yani çok fazla elimizde rivayet yok. Sevde annemizin özellikle Resulullah Aleyhisselam'a karşı söylediği bazı sözler var şaka yollu. Bilhassa şu sözlerinden şimdi onu söyleyeceğim. Onun nasıl şakacı bir mizaca sahip olduğunu anlamak mümkün. Bakın ne diyor Aleyhisselam'a. Ya Resulallah, dün arkanda namaz kılarken rükûa vardığında o kadar uzun rükû yaptın ki neredeyse burnumdan kan damlayacak sandım. Esprilerini böyle yapıyor. Aynı zamanda nasıl böyle tadil erkan üzerine rükû yapıldığını, ama Aleyhisselam bazen böyle işte rükûyu uzun tuttuğunu bazen Sevde annenin bu şakasından anlıyoruz. Aleyhisselam tebessüm ediyor tabi. Yani o kadar uzun rükû yaptım ki diyor, neredeyse burnumdan kan damlayacak sandım diyor Hazreti Sevde annemiz. Evet, tabi çok farklı örnekler var. Diğer annelerle yapılan şakalar var. Bu şakaların bazılarının kaynakları sıhhatli değil. Uyduruk olabileceği endişesi ve korkusuyla onları sizlerle paylaşmıyorum. Yazmakta olduğum kitabıma da almadım onları. Unutmayalım. Anlamaya, paylaşmaya çalıştığımız Resulullah'ın hanımlarıdır. Ayet-i kerime ile haklarında dikkatli olmamız gerektiği ifade edilen kişiler bunlar. O yüzden her rivayeti paylaşmayacağız. Emin değilsek, bilmiyorsak o hadiselere girmeyeceğiz. Şimdi yeni bir hadiseye geldik. Bu dersin başında ifade etmiştim. Sonuna doğru bir daha ifade edeyim. Bazı hadiseler var, ortak yaşanmış. İla hadisesiyle tahrim olayı ortak yaşanan hadiseler arasındadır. Şimdi Ayşe annemize anlatmıştık. İşte diyelim Hazreti Zeynep binti Cahşe annemizde anlatmıştık. Hazreti Safiye annemizde anlatmıştık diyerek bunları geçemeyiz. Aynı hadise 50 defa, yani 50 tane ayrı sahabe işlesek, 50'si de olayın içinde ise özellikle ila hadisesi ile tahrim olayı başından sonuna ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerekiyor. Şimdi ağır ağır girelim. Nerede kalırsak inşallah haftaya devam edeceğiz. Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha güzel bir beraberlik ile, ifadeye lütfen dikkat edin, güzel bir beraberlik ile güzel hayatın güzel insanı olarak her geçen gün yeni güzelliklerle donanıyordu. Bugünlere kadar çok şeyi görüp yaşamıştı. Hayber fethi ardından Mekke'de fethedilince İslam sancağı daha bir başka dalgalanıyordu. İslam her tarafa yayılıyor, insanlar İslam'a koşuyorlardı. Sadece insanlar değil, mal mülk gibi dünya varlığı da İslam'a koşuyordu artık. Öyle ki ekonomik düzen de ciddi bir şekilde düzelme yoluna girmişti. Yokluk ve sıkıntılar bitiyor, bolluk ve bereket başlıyordu. Bu durum bütün Medine'ye yavaş yavaş yayılmaktaydı. Bolluk geliyor. Bütün bu gelişmeler herkeste farklı şekilde kendini gösteriyordu. Fakir olanlar orta halli olurken, orta halli olanlar da zengin olmaya başlamışlardı. Herkesin yüzü gülüyordu artık. Ekonomik sıkıntılar bitiyor, maddi refah geliyordu çünkü. Bütün bu bolluğun yanında toplumda da farklı duruşlar vardı. Yani bazıları eski hallerini hiç değiştirmemişlerdi. Maddi imkanları arttıkça infaklarını daha da fazla arttırmışlardı. Bu arada üst başları başta olmak üzere, kıyafetleri yani, ev eşyaları ve mutfak masrafları, yeme içmelerde de ciddi şekilde değişiklik yapanlar vardı. Artan imkanlarıyla daha zengince bir hayata doğru gidiş başlıyordu. Bunca ciddi gelişme ve değişme olurken Resulullah Aleyhisselam daha önceki hayatı nasılsa süre gelen bir zühd ile öyle yaşamaya devam ediyordu. Dolayısıyla sevgili annelerimiz de onunla beraber oldukları için aynı hayatı paylaşıyorlardı. Herhangi bir şikayetleri de yoktu. Yani ülke genişledi, çokça fetihler oldu, çokça mal mülk gelmeye başladı. Bütün sahabiler değil ama ekseri, çoğu kısmı işte kıyafetlerinde, ev eşyalarında, mutfak masraflarında, şunda bunda değişmeler başladı. Yani biraz daha zengin bir hayata doğru yöneldiler. Ancak Resulullah Aleyhisselam ilk başta nasıl geldiyse aynen devam ediyor, zühd hayatı yaşamaya çalışıyordu. Yokluktan değil, zühtten kaynaklanan sade bir hayat yaşıyordu Aleyhisselam. Elbette ki annelerimiz de onunla beraber aynı hayatı yaşadıkları için aynı şeyleri paylaşıyorlardı efendim. Evet, görüyorsunuz çok önemli bir yerdeyim. Ancak bizim süremiz burada dolduğu için bundan sonrasını inşallah önümüzdeki haftalar sizlerle paylaşmak üzere bugün noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.